Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 8.
Onu yıkan mutsuzluğun nedeni kendisi olduğundan Emine bütün yüreğiyle acıyordu. Bakışlarıyla elinizden gelirse beni bağışlayın, öyle mutluyum ki diyordu. Herkesten, sizden olduğu kadar kendimden de nefret ediyorum diye yanıt veriyordu Levin'in bakışları. Şapkasını aldı ama çekip gidemedi bir türlü. Bir sehpanın çevresine toplanınca Levin bundan yararlanıp gitmeye niyetlenirken yaşlı prens içeri girdi. Bayanları selamlayıp Levin'e döndü. Vay, ne zaman geldiniz diye neşeyle söze başladı. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Yaşlı prens ara sıra Levin'e sen diyordu. Onu kucakladı. Hep onunla ilgilendiğinden ayağa kalkmış, prensin kendisiyle konuşmasını bekleyen Vronsky'yi fark etmedi. Kitty bütün bu olanlardan sonra babasının Levin'e saygı göstermesinin ona ne denli acı gelmiş olacağını hissetti. Babasının Vronsky'nin selamına soğuk soğuk yanıt verdiğini, Vronsky'nin ise onun kendisine neden iyi davranmadığını anlamaya çalışarak şaşkın şaşkın yaşlı prense baktığını gördü. Genç kız kıpkırmızı kesildi. Prens, Konstantin Dmitriyevich'i bize bırakın dedi Kontes Nordston. Bir deneme yapmak istiyoruz. Ne deneyi? Ruh çağırmak mı? Neyse bayanlar baylar, beni bağışlayın ama bence yüzük oyunu daha eğlencelidir dedi Prens Vronsky'ye bakarak. Bu oyunu onun bulduğunu sanıyordu. Yüzük oyununun en azından bir anlamı var. Vronsky gözlerini kısmış gülümsemeye çalışarak prense bakıyordu. Gelecek hafta yapılması beklenen büyük balo konusunda Kontes Nordston'la konuşmaya başladı. Umarım siz de orada olursunuz dedi Kitty'ye. Prens uzaklaşır uzaklaşmaz Levin kimseye görünmeden çıktı. Bu geceden kalan son izlenimi Vronsky'ye balo konusunda yanıt veren Kitty'nin mutlu mutlu gülümseyen yüzü oldu. 15. Davetten sonra Kitty annesine Levin'le konuştuklarını anlattı. Ona çok acımasına karşın kendisine evlenme önerisi yaptığı için çok mutluydu. Davranışının yerinde olduğuna inanıyordu ancak yatınca uzun süre uyuyamadı. Gözlerinin önünde Levin'in yüzü, çatılmış kaşları, prensin karşısında dururkenki yere eğik, acı, hüzün ve iyilik dolu bakışları, Kitty'ye ve Vronsky'ye sırayla bakan bakışları bir türlü gitmiyordu. Levin için öyle üzüldü ki gözlerinden yaş geldi. Ama hemen kendisi için özveride bulunduğu kişiyi düşündü. Kontun erkeksi, güvenli, herkese karşı iyilik ve soyluluk okulan yüzü alımsadı. Sevdiği adamın aşkını anımsadı. Ruhu yeniden sevinçle doldu. Mutlu mutlu gülümseyerek başını yastığa dayadı. Çok üzücü, çok üzücü bir durum. Ama ne yapayım, ben suçlu değilim diye düşünüyordu. Yine de içinden gelen bir ses onu endişelendiriyordu. Levin'i kendine çektiği için mi, yoksa onu ittiği için mi pişmanlık duyduğunu bilmiyordu. Ve mutluluğu bu kuşkuyla zehir oluyordu. Tanrım bana acı, Tanrım bana acı diyordu durmadan. Bir türlü uyuyamıyordu. Aynı anda aşağıda prensin küçük çalışma odasında da sevgili kızlarından söz eden Kitty'nin annesiyle babası arasında her zamanki çatışmalardan biri oluyordu. Prens küklü sabahlığının önünü kavuşturarak kollarını sallarken neler oluyor böyle diye bağırıyordu. Sizde onur ve gurur namına hiçbir şey yok. Bu iğrenç ve aptalca koca yarışıyla kızınızı yitiriyorsunuz demektir bu. Prenses yaşlı gözlerle Tanrı aşkına prens bana açıklayın ne yapmışım ben diyordu. Kızıyla yaptığı konuşmadan çok mutlu olarak her zamanki gibi prensin yanına iyi geceler dilemek için gelmişti. Levin'in evlenme önerisinden de, Kitty'nin bunu reddetmesinden de söz etmeye niyeti olmamasına karşın Vronsky'ye atıfta bulunarak bu işin çözüme kavuştuğunu, annesi gelir gelmez de Vronsky'nin bunu açıklayacağını söyledi. Oysa prens bu sözleri işitir işitmez öfkelenerek sert sözler söylemeye başladı. Ne mi yaptınız? Size söyleyeyim. Birincisi, bir nişanlı peşine düştünüz. Bütün Moskova haklı olarak bunu diline dolayacaktır. Akşam davetleri verdiğinizde yalnızca seçkin adayları değil herkesi çağırın. Bütün o çaylakları çağırın. Dans etmeleri için bir davulcu getirin. Ama bugünkü gibi davranmayın. Adayları çağırıyor, konuşmalarını yönetiyorsunuz. Bundan utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum ben. Sonunda amacınıza ulaştınız ve küçüğün başını döndürdünüz. Levin şu Petersburglu kendini beğenmiş budaladan bin kat daha değerlidir. Onların tümü de aynı kalıptan çıkmadır. Aynıdır tümü de. Hiçbir beş para etmez. Soydan gelme bir prens olsa bile kızımın kimseye gereksinimi yoktur. Peki ama ben ne yaptım ki? Size bunu söylüyorum işte ya, diye bağırdı prens öfkeyle. Seni dinlemeye kalkarsak kızımızı hiçbir zaman evlendiremeyiz. Biliyorum bunu, diye sözünü kesti prenses. Bu durumda köye gitmemiz daha iyi. Evet, böylesi daha iyi. Ama ya, pas verdiğim için sistem ediyorsun bana. Kimseye pas vermedim. Ama bir delikanlı, çok iyi bir delikanlı kızımıza tutulmuş ve sanıyorum ki... Demek öyle sanıyorsunuz. Ya kız da gerçekten ona tutkunsa ve o da benim kadar onunla evlenmek istiyorsa? Ah, keşke gözlerim kör olsa. Ah, ispirtizma, nis, ah balo. Prens karısına öykünüp her sözde yerlere eğiliyordu. Böyle olur işte. Kitty'nin felaketini hazırlamış olmuyor muyuz? Gerçekten o kafasına takarsa... Peki ama neden böyle düşünüyorsun? Bu bir varsayım değil, gerçeğin ta kendisi. Biz erkekler kadınların göremediği şeyleri görürüz. Bir yanda ciddi niyetleri olan bir delikanlı, öte yandaysa o beyefendi gibi eğlenmekten başka bir şey düşünmeyen, hercai gönüllü bir görüyorum. Bunlar senin düşüncelerin. Neyse, sana dediklerimi aklından çıkarma ama Dolly de olduğu gibi çok geç olacak. Peki peki, artık bundan söz etmeyelim, diye kestirip attı prenses. Dolly'nin uğratığı felaketi anımsamıştı. Eh, iyi geceler. Haç çıkarttılar, öpüştükten sonra birbirlerini ikna edemeden ayrıldılar. Prenses o akşam Kitty'nin yazgısının kararlaştırıldığına, Ronski'nin niyetinin ciddi olduğuna inanmıştı. Ama kocasının sözlerini aklını karıştırmıştı. Odasında geleceğin belirsizliği karşısında Kitty gibi korku içinde birkaç kez aklından "Tanrım sen bize acı, Tanrım sen bize acı" diye geçirdi. 16. Ronski aile yaşamı görmemişti hiç. Annesi gençliğinde, evlendiği sırada, özellikle de daha sonra kimsenin bilmediği pek çok serüveni olan parlak bir sosyete dünyası kadınıydı. Babasını anımsamıyordu. Soylular arasında yetişmişti. Subay rütbesiyle çok genç yaşta okuldan çıkınca kendini hemen Petersburglu zengin subaylar arasında buldu. Soylular dünyasında yaşıyor ama gönlü bunu çekmiyordu. Petersburg'un lüks ve bozuk yaşamından sonra Moskova'ya gelince ince ve tutkun bir genç kızın yanında duyulabilecek güzelliği tanıdı. Kitty ile ilişkilerinde kötü bir şey olabileceği Vronsky'nin aklına bile gelmedi. Baloda sık sık onunla dans ediyordu. Ailesiyle sık sık görüşüyor, ona sosyetede olduğu gibi herhangi bir basit olaydan söz ediyor ama amacını belli eden konulara önem vermiyordu. Kitty'ye herkesin önünde söylenmeyecek bir şey demediği halde onun gittikçe kendine bağladığını seziyordu. Bunu gördükçe daha çok seviniyor, Kitty'ye karşı duyguları yumuşuyordu. Kitty'ye karşı davranışının belirli bir adı olduğunu, buna evlenmeyi düşünmeden genç bir kızı baştan çıkarmak dendiğini ve bu namussuzca baştan çıkarmanın onun gibi parlamaya çalışan gençler arasında çok görüldüğünü bilmiyordu. Bu zevki ilk olarak kendisinin tattığını düşünüyor ve buluşundan hoşlanıyordu. O gece prens ve prenses arasında geçen konuşmayı duymuş olsa, kendini ailenin yerine koyabilse ve onunla evlenmeyince Kitty'nin mutsuz olacağını anlayabilseydi çok şaşırır, buna inanmazdı. Büyük bir zevk duymasına neden olan durumun genellikle can sıkıcı sonuçlar yaratabileceğini ve genç kızın bu yüzden çok üzülebileceğini düşünemiyordu. Ayrıca da evlenmeyi düşünmüyordu pek. Evlilik ona hiç de olabilecek bir şey gibi görünmüyordu. Hem evlilik yaşamından hoşlanmıyor hem de içinde yaşadığı bekarlar dünyasına göre ona garip, tatsız, her şeyin ötesinde gülünç gelen kocalık rolünden tiksiniyordu. Ronski, Kitty'nin annesiyle babasının birbirlerine söyledikleri sözlerden kuşku duymamış olsa bile o gece Şiçerbatskilerden çıkarken genç kızla arasında manevi, gizemli bağın bir karara vardıracak kadar pekiştiğini seziyordu. Ama ne yapması gerekiyordu, onu bilmiyordu işte. İşin çekici yanı da bu, diye düşünüyordu giderken. Bu salondan çıkarken her zamanki gibi biraz da sigara içmesinden kaynaklanan bir saflık, tazelik izlenimi, biraz kapıldığı sevgiye ilişkin yeni bir acıma duygusundan kaynaklanan bir izlenimle ayrılıyordu. İşin hoş yanı da tek söz bile etmeden bakışların ve ses tonlarının anlaşılmayan konuşmasıyla anlaşıyor olmamızdır. Bugün eskiye göre daha açık olarak beni sevdiğini söyledi bana. Hem de nasıl bir tatlılıkla, sadelikle ve nasıl bir güvenle. İyi yürekli olduğumu, içimde pek çok iyilik bulunduğunu hissediyorum. Çok derken o sevdalı gözlerin ne kadar da güzeldi. Peki ama ne? Hiçbir şey. Bu benim için de, onun için de hoş bir şey. Gidebileceği yerleri aklına getirerek geceyi nerede tamamlayabileceğini düşündüm. Kulübe mi? Bezik partisine mi? Igatov'la şampanya içmeye mi? Hayır, gitmeyeceğim. Şatoda Oleron mi? Orada Oblonski ile karşılaşırım. Şarkı ve kankan dansları mı? Hayır, canım sıkıyor. İşte bu yüzden Şiçerbatskilere gitmekten hoşlanıyorum. Orada çok üstün biri oluyorum. Evime döneceğim. Doğruca Dusso'daki odasına gitti. Yemek ısmarladı kendine. Soyunduktan sonra başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. 17. Ronski ertesi sabah saat 11'de annesini beklemek için St. Petersburg garına gitti. Büyük merdivenin basamaklarında ilk rastladığı kişi Oblonski oldu. Oblonski aynı trenle gelen kız kardeşini bekliyordu. "Günaydın Ekselans," diye bağırdı Oblonski. "Kimi karşılamaya geldin?" Ronski Oblonski ile karşılaşan herkes gibi gülümseyerek "Annemi," diye yanıt verdi. "Bugün gelecekti." El sıkıştıktan sonra merdiveni birlikte çıktılar. "Saat 2'ye dek seni bekledim. Çerbatskilerden çıkınca nereye gittin?" "Evime," dedi Vronski. "Doğruyu söylemek gerekirse geceki davetten sonra kendimi öyle iyi hissediyorum ki canım başka yere gitmek istemedi." Stepan Arkadyevich bir gün önce Levin'e belirttiği gibi cins atlar damgalarından, aşıklar da bakışlarından belli olur dedi. Vronski karşı çıkmaya yanaşmadan gülümsedi yalnızca. Ama hemen konuşma konusunu değiştirerek sordu. "Ya sen kimi bekliyorsun?" Sen mi? Güzel bir kadını dedi Oblonski. Ya öyle mi? Kötü düşünen rezil olsun. Kız kardeşim anlayın. Ya Bayan Karenina'yı demek. Onu tanıyorsun sanırım. Tanıdığımı sanıyorum. Daha doğrusu tanımıyorum. Aslında anımsamıyorum dedi Romski. Karenina adı ona belli belirsiz can sıkıcı ve gösterişli bir şeyler anımsatıyordu. Ama ünlü eniştemi Alexey Aleksandrovich'i tanırsın elbet. Onu herkes tanır. Yani ününden tanıyorum ben de. Yüce bilgin biri olduğunu biliyorum. Bilirsin benim ilgi alanım değildir bu dedi Romski. Evet o çok seçkin biridir. Biraz pısırıktır ama iyi bir adamdır. Neyse daha iyi ya dedi Romski gülerek. Annesinin yarı yarı yaşlı uşağını görünce ona döndü. Ya demek buradasın dedi. Son günlerde Stepan Arkadievich'in özel çekiciliğine karşı her zaman duyarlı olan Romski kafasında onu Kitty ile özdeşleştirdiği için ona karşı daha bir yakınlık duyuyordu. Ünlü kadın şarkıcı için pazar günü bir yemek veriyoruz dedi gülerek Stepan'ın koluna girdi. Bu yemeğe katılacağım elbette. Baksana dün gece dostum Levin'le tanıştın mı? Evet ama çok erken gitti. Yiğit biri öyle değil mi diye üsteledi Oblonski. Bilmem dedi Romski. Neden acaba bütün Moskovalıların tanıdıklarım dışında elbette kestirip atan tavırları var. Hep horozlanıyor ve sanki size ders vermek istermiş gibi öfkeleniyorlar. Evet böyleleri vardır gerçekten de diye onayladı Stepan Arkadievich neşeyle gülerek. Neyse trenin gelmesi yakın mı diye sordu Oblonski bir görevliye. Az önce son istasyondan ayrıldı. Trenin yaklaşmakta olduğu gardaki hazırlıkların artmasından anlaşılıyordu. Postacılar gidip geliyor, jandarmalar ve memurlar ortaya çıkıyordu. Yolcu beklemeye gelenlerin sayısı artıyordu. Buzlu sis arasında kısa kürklü, yumuşak çizmeli işçilerin hatlardan geçtikleri görülüyordu. Sonunda uzaktan lokomotifin gürültüsü, ağır kütlerin kurakları sağır eden sarsıntısı duyuldu. Levin'in Kitty'ye karşı olan duygularını Vronsky'ye anlatmaya can atan Stepan Arkadievich, "Hayır," diye söze başladı. Dostum Levin'i gerektiği gibi değerlendirmiyorsun. Çok sinirli, kimi zaman da tatsız bir oğlandır ama aslında sevimlidir. Çok dürüst, çok içtendir. Altın gibi bir yüreği vardır. Ama dün özel nedenleri vardı. Diye sürdürdü kibarca gülümseyerek. Bir gün önce Levin'e karşı duyduğu acımayı tümüyle unutmuştu. Şimdi aynı duyguyu Ronski'ye karşı besliyordu. Özellikle mutlu ya da mutsuz olması için nedenleri vardı. Ronski durup açıkça sordu. Ne demek istiyorsun sen? Belki de dün baldızına evlenme önerisinde bulunmuştur öyle değil mi? Belki dedi Stepan Arkadievich. İçinde böyle bir önsezi var. Evet, erkenden gitmişse ve özellikle canını sıkkınsa bu yüzdendir. Çok uzun zamandan beri aşık. Ona çok yüreğim yanıyor. Gerçekten. Sanırım Kitty onu yağlı bir kısmet olarak görüyordur dedi Romski göğsünü şişirerek. Yeniden yürümeye başladı. Ama yine de Levin'i tanımıyorum diyerek ekledi. Saçma bir durum. Bu yüzden çoğumuz Clara'lara gitmeyi yeğliyoruz. Onların yanındayken başarısızlık paranın suyunu çekmesine bağlıdır ve insanın onuru tehlikeye girmez. Ah işte tren geldi. Gerçekten de uzaktan lokomotifin düdüğü işitiliyordu. Birkaç dakika sonra peron sarsılıyor. Soğuktan ağırlaşan buharı önü sıra kovalayan makine kocaman tekerleğinin hareket kolunu kıvırarak ağır ağır ilerliyordu. O sırada küplere bürünmüş her yanı buzla örtülü olan makine sigarı selamlıyordu. Kömür vagonunun ardından içinde bir köpek uluyan yük vagonu peronu sarsarak ve gitgide yavaşlayarak geliyordu. Onun ardından sabırsız yolcular peş peşe inmeye başladılar. Doğrulup çevreye ciddi ciddi bakan bir muhafız alayı subayı, elinde bir çanta, neşeyle gülümseyen kısa boylu aceleci bir satıcı, sırtında heybeyle bir köylü. Oblonski'nin yanında duran Romski, vagonları gözden geçiriyor, çıkanlara bakıyor, annesini büsbütün unutuyordu. Kitty hakkında az önce öğrendiği şey onu coşturuyor, neşelendiriyordu. Farkında olmadan göğsünü şişiriyordu. Gözleri parlıyor, kendini zafer kazanmış hissediyordu. Kibar kondüktör Romski'ye yaklaşarak, "Kontes Romski bu kompartmanda," dedi. Bu sözler genç adamı uyandırıp geliş nedenini anımsattı. Aslında annesine saygı duymuyordu. Farkında olmasa bile onu sevmiyordu Romski. Bununla birlikte çevresinin geleneklerine ve aldığı eğitime göre onun sözünü dinlememezlik edemez, saygısız davranamazdı. İçinden sevmese ve saygı duymasa da dışa karşı yaşlı kadına saygılı davranıyordu. 18. Romski konduktörün ardından vagona dek gitti. Özel bölmenin kapısında durup inmekte olan bir bayana yol verdi. Romski, soylular dünyasından bir erkeğin özel koku alma yetisiyle ilk bakışta bu kadının sosyeteden olduğunu anladı. Özür dileyerek vagona girdi ama kadına son bir kez daha bakma gereğini duydu. Bunu kadının güzelliği, kibarlığı ya da kişiliğinden yayılan gizemli inceliği yüzünden değil de önünden geçtiği sırada güzel yüzünde gördüğü tatlı ve taze anlam yüzünden yapmıştı. Aynı anda kadın da başını çevirmişti. Parlak gri renkte olan sık kirpikleri yüzünden siyahmış gibi görünen gözleri sanki tanıyormuş gibi bir an Vronsky'nin yüzünde dostça ve dikkatle durdu, sonra sanki birini arıyormuşçasına kalabalığa dikildi. Ronski bir an süren bu bakışta genç kadının yüzünde ve parlak gözlerinde beliren ölçülü canlılığı ve kırmızı dudaklarında kayıp gelen belli belirsiz gülümsemeyi fark etti. Bütün varlığı elinde olmadan bakışlarının pırıltısı, gülümsemesinin neşesi içinden taşıyormuş gibiydi sanki. Kadının bakışlarındaki coşkuyu hafifletmek istedi ama bakışları bilinçsizce belirsiz bir gülümsemenin derinliklerinden parlıyordu hala. Ronski annesinin bulunduğu kompartmana girdi. Ufak tefek, zayıf, kara gözlü, saçları kıvırtmaçlı olan kadın oğluna bakarken gözlerini kırpıştırıyor, ince dudaklarını süzüyordu.
Ayrım sonu.